Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli Kahramanmaraşlı kardeşlerim, güneş takvimine göre bundan yaklaşık 1442 sene evvel ya da 1443 sene evvel dünyaya teşrif eden Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuna 2-3 gün kala düzenlemiş olduğumuz bu program Hazreti Peygamber'e ümmet olmanın ne manaya geldiği, ona ümmet olmak sadece ona iman etmek demek midir? Ondan sonra dünyaya gelmiş olmak demek midir? Hazreti Peygamber'i hatırladığımız bugün de bu ve benzeri mevzular üzerinde duracağız. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem dünyaya gelişi annesinin görmüş olduğu olağanüstü bir hadise ile gerçekleşmişti. Babasının başından geçen olağanüstü bir olayla gerçekleşmişti. Babası 25 yaşında bir delikanlı iken, kendi babası Abdülmuttalip ile birlikte Efendimizin annesi olacak olan Amine Hatun'u istemeye gitmişlerdi, düğün yapılacaktı. Varaka bin Nevvel adında birisi vardır Mekke'de. Peygamberimize 41 sene sonra peygamberlik verildiği zaman Allah Resulü'nün gelip de soru soracağı kimse, Hristiyan, İbranice bilir, Tevrat bilir, İncil bilir, bir alim. Onun kız kardeşi Kuteyle. Kuteyle babasıyla birlikte düğün evine doğru giden Abdullah'ı görmüştü yolda. Efendimizin babası olacak olan zatı görünce gözlerini ondan ayıramamıştı. Abdullah çok yakışıklı bir insandı ama mesele onun yakışıklılığı değildi. Kuteyle onda başka bir şey görmüştü. Onun alnına bakıyordu. Yüzünden çok onun alnına bakıyordu. Bir şeyler görüyordu Varaka'nın kız kardeşi. Samimi bir tevhid ehli olan Varaka, Hristiyan ama hakikati arayan bir insan, şirk içerisinde olmayan bir Hristiyan, Hazreti İsa'yı tanrılaştırmayan, samimi bir Hristiyan ve bir peygamber beklentisi içerisinde olan bir insan. Kız kardeşi de abisinden bir şeyler öğrenmişti mutlaka. Arabistan'da da, ehli kitap arasında da, değişik memleketlerde bir peygamber bekliyordu insanlar. Kuteyle bir şeyler biliyordu gelecek peygamber hakkında. Ve Abdullah'ın alnında bir nur görüyordu. Onun için Abdullah'a gözünü dikmiş, gözünü ayıramıyordu ve hemen yanına gitti. Seslendi, Abdullah dedi. Abdullah'ın babası Abdülmuttalib oğluna müsaade etti ve oğlu onun yanına gitti. Kutayla ona dedi ki, Kutayla şüphelenmişti. Ya bu insandır peygamber ya da bunun neslinden gelecek olan birisidir. Anlamıştı. Ve dedi ki ona, şu anda burada hemen derhal benimle evlen. Abdullah şaşırmıştı. Bir genç kız böyle konuşur mu? Fakat o genç kız onun alnında bir nur görüyordu. O yüzden böyle söylüyordu. Hayasızlığından, terbiyesizliğinden değil. Hemen diyordu şu anda. Çünkü Abdullah düğün evine doğru gidiyordu. Amine ile evlenecekti. Onu bildiği için hemen dedi, şu anda benimle evlen. Eğer benimle evlenmeyi kabul edersen, senin baban seni kurtarabilmek için ne kadar deve vermişti? 100 deve. Sana o kadar deve veririm. Halbuki erkek kıza mehir verir. Ben sana vereceğim diyordu, 100 deve. Benimle evlen. Abdullah, ben babamla beraberim dedi. Onun emrinin dışına çıkamam. Ondan izinsiz böyle bir şey yapamam. Ve yürüdü gitti. Evlendi. Orada birkaç gece kaldı karısıyla birlikte. Sonra bir gün dışarı çıkmıştı. Yine o kızla, o Kuteyle ile yolda karşılaştı. Abdullah yine aynı teklifi yapacağını bekliyordu. Kızda bir hareket yoktu. Şaşırdı. Dedi, daha evvel böyle bir teklifte bulunmuştun. Şimdi neden tekrar etmiyorsun? Kız dedi ki, ben o zaman senin alnında bir nur görmüştüm ama şu anda göremiyorum. O nur Hazreti Peygamber'in nuruydu ve o sperm Hazreti Peygamber olacak olan o sperm onun vücudundan çıkmış, Amine'nin vücudunda yerini almıştı. O yüzden Abdullah'ın alnında o nur artık yoktu. Senin alnında artık o nuru görmüyorum. Senin artık bana verebileceğin bir şey kalmadı. Abdullah anlamadı tabii. Bu kadın neyin peşinde anlamadı. Ama daha sonrasında kendisi ölecek. Amine hatun onu daha doğurmadan ona hamileyken kendinden bir nurun fışkırdığını görecek ve kendisine şöyle seslenildiğini işitecektir. Sen karnında dünyanın önderi olacak olan bir zatı taşıyorsun. Onu doğurduğun zaman onu Allah'a emanet et. Allah'ım de, onu bütün kötülüklerden sana emanet ediyorum. Senin muhafazana teslim ediyorum. Böyle söyle. Ve sonra onun adını Muhammed koy. O güne kadar Araplarda Muhammed ismi bilinmezdi. Amine Hatun bu olayı daha sonra anlatmıştır. Çok uzun yaşamadı ama ben bu çocuğumu doğurmadan evvel böyle bir olay oldu dedi. Bir nurun benden fışkırdığını gördüm. Ve o nurun içerisinde Basra'nın ta Suriye topraklarında, Şam topraklarındaki Basra kalelerini gördüm. Kendisine o zamandan aslında haber verilmiş oluyordu. Kocasız bir şekilde doğuruyorsun. Çocuğun babasız olarak dünyaya gelecek. Ama üzülme, senin çocuğuna Basra'nın kaleleri verilecek, fatih bir insan olacak. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, onun doğumuna yakın şu günlerde, elbette ki bu olayı hatırlamamız icap ediyordu, o yüzden bu olayı hatırlattım. Allah'ın Resulü bu şekilde dünyaya geldi. Dünyaya gelmeden 50 gün evvel de başka bir olay daha oldu. Ebrehe adında bir komutan Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Elem Tere suresi diye bildiğiniz Fil suresi bu olayı anlatır. Kabe'yi yıkmaya gelmiş olan Ebrehe ve askerlerine Allah Azze ve Celle kuşları göndermiş ve kuşlar o orduyu tarumar etmiş, yerle bir etmişti. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi Resulüm? Halbuki peygamber görmedi, daha doğmamıştı bile. Ama o kadar bilinen bir olaydı ki herkes biliyordu, bütün Mekkeliler konuşuyordu. O yüzden Allah öyle ifade eder. Elem teram. Görmedin mi? Keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. Rabbin o fil sahiplerine ne yaptı? Görmedin mi? Yani sen görmüş kadar biliyorsun. Çünkü peygamberimizin doğumuna 50 gün kala bu olay gerçekleşti. Ve Allah azze ve celle'nin muradı neydi? Mesele sadece Kabe'yi korumak değil. Mesele yarınlarda dünyada inkılaplar gerçekleştirecek olan peygamberi korumak. Mesele sadece Kabe değil. Kabe çok defalar yıkıldı. Bazen Allah'ın gönderdiği sel ile, şiddetli yağmurlarla, bazen düşman saldırılarıyla, hatta peygamberimizden sonra da maalesef bu ümmetin içinden nice zalimler mancınıklarla Kabe'yi dövdüler ve Kabe'yi yıktılar. Sonra bir kez daha tamir edildi, tekrar inşa edildi. O halde mesele sadece Kabe değil. Eğer mesele sadece Kabe olsaydı, o zaman Allah sel ile veya mancınıklarla yıkılmasına neden müsaade etti? Mesele orada bir peygamber çıkacak. O peygamberin esir olarak doğmasını Allah istemiyordu. Zalim Ebrehe'nin askerleri tarafından belki de öldürülürdü. Daha anasının karnındayken belki de öldürülürdü. Öldürülmese bile esir alınırdı. Esir olan bir peygamber nasıl dünyanın lideri olabilir? Dünyanın lideri olacak olan bir insanın esaret psikolojisi içerisinde yetişmemesi gerekir. Ezilmemesi gerekir. Eziklik psikolojisi içerisinde olmaması gerekir. İşte onun için Allah Azze ve Celle peygamberinin özgür bir ortamda yetişmesini takdir etti. Özgür yetişti. Ana yok, baba yok. Dedesinin yanında bir müddet epeyce özgür. Sonra amcasının yanında epeyce özgür bir şekilde yetişti. Allah Azze ve Celle Ebrehe'ye gününü gösterdi. Ebrehe'nin tabii ki hedefi oradan bir peygamber çıkacak, onu yok etmek değil. Ebrehe kendisi bir kilise yaptırmıştı, Hristiyandı. Bir kilise yaptırmıştı, Kabe'nin yerine o kiliseyi mabet yapmak istiyordu, Beytullah yapmak istiyordu. Bir müşrik Arap, bir putperest Arap buna kızmıştı. Çünkü onlar Kabe'yi kendilerinin olarak kabul ediyorlar. Hazreti İbrahim'in hatırası olarak görüyorlar. Kendileri de Hazreti İbrahim'in torunları olduğu için Kabe'ye denk olan bir beyt istemiyorlar dünyada. Başka bir kıble istemiyorlar. Ve gitti Ebrehe'nin yaptırmış olduğu kilisenin içine, affedersiniz, büyük abdestini yaptı. Böylece protesto etti aklınca. Bunun üzerine Ebrehe, madem siz benim kiliseme bunu yaptınız, ben de sizin Beytullah'ınızı yıkarım dedi. Geldi yıkmak üzere. Büyük bir kuvvetle gelmişti. Kureyş'in, yani Mekkelilerin karşı koyması mümkün değildi. Ebrehe büyük bir devletin büyük bir komutanıydı. Kureyş dediğiniz bir aşiret. Mekke'de devlet yok, ordu yok, bir şey yok. Bir savaş olacağı zaman toplanırlar, atlarına binerler, savaşa giderler. Doğru düzgün bir orduları, bir devletleri yok. Ebrehe'ye karşı koymaları da mümkün değil. O yüzden Allah azza ve celle müdahale ediyordu. Çünkü Kureyş'in Ebrehe'yi durdurması mümkün değildi. Abdülmuttalib Kabe'nin örtüsüne sarılmış, ağlaya ağlaya dua ediyordu. Ya Rabbi diyordu, putperest Abdülmuttalib. Putperest Abdülmuttalib. Allah inkar etmiyorlardı. Ey Resulüm, in se'eltehum, onlara sorsan, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı desen, muhakkak derler ki, halakahunnel azizul alim, aziz ve alim olan Allah yarattı. Allah'ı inkar etmiyorlar. Putlara olan inançları, Allah'a daha fazla yaklaştırmışsınlar diye onlara ibadet ediyorlar. Bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diyorlar. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Biz bu putlara başka bir sebepten dolayı tapmıyoruz. Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye, daha fazla yakın olalım diye tapıyoruz diyorlardı. Kur'an'ın ifadesiyle. İşte o yüzden Ebrehe'nin saldırısı karşısında Abdülmuttalib'in yapacağı bir şey kalmamış ve Kabe'nin örtüsüne sarılmış ağlayarak, ey Rabbim diyordu, Allah'ım herkes kendi evini korur, sen de kendi evini koru. Bizim bunları durdurmaya gücümüz yok. Sen kendi evini kendin koru. Ve Allah korudu. Ama sadece Kabe'nin hatırına değil, yarınlarda dünyanın lideri olacak olan insanın hatırına. Bugün böyle bir şey olsa Allah korur mu? Onu Allah bilir ama koruması şart değil. Çünkü o zaman Kabe'yi koruyacak Müslüman yoktu. Bugün var, o halde kendileri korusunlar Kabe'lerini. Kendileri korusunlar peygamberlerinin davasını. O davayı kendileri yükseltsinler. 1,5 milyar Müslümanız diye övünüyorlar madem, o halde vazife omuzlarındadır Müslümanların. Ona ümmet olacaklar, hem Kabe'lerini koruyacaklar, hem o peygamberin davasını koruyacaklar. Allah azze ve celle, daha peygamberimiz dünyaya gelmeden evvel Kuteyle'yi şahit tutuyordu. Anasını, Amine Hatun'u şahit tutuyordu. Ve Ebrehe olayı, fil olayı gerçekleşiyordu. Böylece herkeste tevhide doğru bir temayül başlıyordu. Şirkten uzaklaşma başlıyordu. Çünkü o zaman bütün putlarını bırakmışlardı. Ebrehe'nin saldırısı karşısında bütün putlarını bıraktılar. Ne Lat'tan yardım istediler, ne Menat'tan, ne Hubel'den, ne Uzza'dan. Kabe'ye doldurdukları 360 puttan hiçbirinden yardım istemediler. Halbuki güya normal zamanlarda onlardan yardım istiyorlardı. Allah'a ortak koşuyorlardı onları. Ama Kabe'ye o saldırı esnasında hiçbir puta ellerini kaldırmıyorlardı. Sadece Rabbim diyor, Allah'tan yardım istiyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle onları bu olayla doğacak olan peygambere vereceği dine hazırlıyordu.
O peygamber dünyaya gelecek, 40 sene sonra peygamberlik verilecek ve o peygamber tevhidi anlatacak ve işte o zaman o olayı hatırlayacaklar. Evet diyecekler, 40 sene evvel de biz putları bıraktık, sadece Allah'tan yardım istemiştik. Bu peygamber de zaten bunu söylüyor. Şirki reddediyor. Zaten başka bir şey söylemiyor. La ilahe illallah diyor. Zaten biz de o zaman la ilahe illallah demiştik. Putları terk etmiştik. Sadece Allah'tan yardım istemiştik. Ondan başka tüm ilahları terk etmiştik. Allah Azze ve Celle onların kalplerini hazırlıyordu. Tevhide onların kalbi hazırlanıyordu. Bu olaydan sonra rivayetlere göre birkaç yıl Allah'tan başka taptıkları putlarını tamamen terk ettiler. Bu olayın tesiriyle o taşlar, o kuşların atmış olduğu mercimek büyüklüğündeki mermi gibi başlarından giriyordu, alt taraflarından çıkıyordu. Aynen bir mermi gibi. Sanki uçaktan sıkılan mermiler gibi darmadağın ediyordu onları. Allah Azze ve Celle birkaç tanesini de öldürmedi ibret-i alem olsun diye. Bir kısmını da gidecekleri yere kadar kavuşturdu. Yollarda öldüler, gide gide öldüler. O darbeyi almış olanlar. Böylece bütün yol boyunca herkes duymuş oldu. Ebrehe de varacağı yere vardı, orada öldü. Bütün alem duymuş oldu. Allah herkese duyurdu. Doğacak peygamber için Allah zemini hazırladı. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce kalbi de hazırlandı. Dağa çıkıyordu, Hira Dağı'na. Orada kalıyordu, yanındaki yiyecek ve su bitene kadar dağda kalıyordu, yalnız başına tefekkür ediyordu. Gidişatı iyi görmüyordu ama ne yapacağını da bilmiyordu. Bu gidişat gidişat değil, bu din din değil, bir yanlışlık var ama doğru ne? Doğruyu da bilmiyordu. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبَ وَلَا الْاِيمَانِ Sen ne kitap bilirdin ne iman. Ey Resulüm, sen kitap da bilmezdin, iman da bilmezdin. وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى Allah seni dal olarak ne yapacağını bilmez bir vaziyette, şaşırmış bir halde seni buldu ve sana hidayet etti. Sen bilmiyordun, doğru nedir, yanlış nedir? Ya da yanlışı biliyordunsa da tam emin olamazdın. Çünkü tam olarak doğruyu bilmiyordun. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Allah sana hidayet etti ey Resulüm. Ve Allah Azze ve Celle bir gün Hira'da ona vahiyini göndermişti. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vahyin başlamasıyla nebi oldu. İkra ayetleriyle yani. Alak suresinin ilk 5 ayeti, İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak, İkra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem allemel insane ma lem ya'lem. Ne kadar güzel bir başlangıç. Ne güzel başladı vahiy. Oku. Okumadan bu iş olmaz. Oku ama ne oku? Nasıl oku? Bismi rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Rastgele değil. Önce yaratan Rabbini tanı, onun adıyla oku, önce kainat kitabını oku. O zaman kainat kitabını okuduğunda artık her ne okursan Allah'ın adıyla okumayı öğrenirsin. Matematik de okusan, fizik de okusan, kimya da okusan, tıp da okusan, gökyüzüne de baksan, yeryüzüne de baksan, artık her ne okursan Allah'ın adıyla okumayı öğrenmiş olursun. Halakal insane min alak, o Allah insanı alaktan yarattı. Ve devam ediyor bu şekilde Alak suresinin ilk 5 ayeti. Bu Peygamber'e henüz daha çık anlat denilmeden evvel, Resul yapılmadan evvel Nebi yapılmasıdır. Bu şekilde Hazreti Peygamber Nebi olmuş oldu. İkra ayetinin gelmesiyle, vahyin ona gelmesiyle Hazreti Peygamber Nebi oldu. Tüm peygamberler Nebidir ama hepsi Resul değildir. Bazıları Resuldür, hem Nebidir hem Resuldür yani. Bazıları ise sadece Nebidirler. Vahyin gelmesiyle peygamberler Nebi olmuş olurlar. Ama kalk harekete geç denildiği zaman, ona yeni bir ümmet meydana getirme görevi verildiği zaman, işte o zaman Resul olmuş olurlar. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir. Ey örtüye bürünen Habibim, kalk ve uyar. Göreve başla. Görev verildi. Uyarma görevi verildi kendisine. Ey Habibim, kalk ve uyar. İkaz etmeye başla. Görevini yerine getirmeye başla. İşte o zaman peygamber Resul olmuş oldu. Artık o yeniden bir hareket başlatacak. Yeni bir ümmet meydana getirecek. Çok ümmetler geldi geçti. Tilke ümmetun kad halet. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Şunlar bir ümmettiler, gelip geçtiler. Onları kazandıkları onlara, sizinki size. Çok ümmetler gelip geçtiler. Ne zaman görevlerini yerine getirdilerse Allah onları muhafaza etti. Ve görevlerinde kaldılar, görevleri devam etti. Ama ne zaman ki görevlerini yapmaz oldular, tembellik yaptılar, rahata temayül gösterdiler, dünya sevgisi kalplerini doldurdu, o zaman görevleri alındı ve parçalandılar. Ve yerlerine başka bir peygamber, başka bir ümmet gönderildi. Efendimiz'den evvel İsrailoğulları görevlendirilmişlerdi. Yahudiler yani. Hazreti Musa'nın ümmeti. Hazreti İsa da yine onlara gönderildi. Başka bir ırka gönderilmiş değil. Hazreti İsa da Hazreti Musa'nın milletine, İsrailoğullarına gönderildi. İsrailoğulları baktılar ki ümmet olmak zor. Çünkü bir peygamberin gönderilmesi, Resul olarak seçilmesi, Hazreti Musa gibi ona insanların tabi olmaları, ona iman etmeleri, onun ümmeti olmaları, görev yüklenmeleri demektir. Sadece inandım demekle kurtulamazlar. Görev yükleniyorlar. Ümmetin manası budur. Görevli olan topluluk. Ümmet ve imam aynı köktendir. Kök harfleri aynıdır. Ümme derken bir hemze iki mim ile yazılır. Şeddeli harfler iki harf sayılır Arapçada. İmam da öyledir. Hemze, mim ve mim. Arada elif var. Elif zaittir. İlavedir, sayılmaz. Kök harfleri aynıdır. Ümmet de, imam da kök harfleri aynıdır. Yani ümmet yeryüzünde görevlendirilmiş, yeryüzünün lideri yapılmış olan topluluk demek. Yeryüzünün imamları demek. Ümmetseniz, Hazreti Peygamber'in ümmetiyim diyenler, yeryüzünün imamı olma zahmetine katlanmak zorundadırlar. Her şeyden sorumlusunuz. Hazreti Peygamber ümmet olmak, rahat etmek demek değil. Sadece inandım demek değil, namaz kılmak değil, oruç tutmak değil. Ümmetin zaten böyle bir manası yok. Ümmet demek namaz kılan, oruç tutan demek değil. Ümmet demek ahlaklı olan demek değil. Elbette ki İslam ümmetinde bunlar da var. Dinde bu var. Ancak ümmetin manasında bu yok. Ümmet yeryüzünde her şeyden sorumlu olan toplum. Yeryüzünün liderleri, imamları. Bu zor bir iş. Bütün dünyadan sorumlu olmak zor mesele. Tüm dünyada adaleti gerçekleştirmek zor mesele. Dini emniyet altına almak, aklı emniyet altına almak, akla aykırı şeylere izin vermemek, aklı muhafaza etmek, insanların mallarını muhafaza etmek, İnsanların canlarını muhafaza etmek ve gelecek olan nesilleri muhafaza etmek, bütün bunları muhafaza etmek zor mesele. O yüzden İsrailoğulları ümmetin gereğini yerine getirmediler ve baktılar ki cennet zor, kolay bir yol aradılar ve buldular. Kendilerince kolay yolunu buldular, cennetin kolay yolunu. Hani bize Kur'an-ı Kerim buyuruyor ya, kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas, insanların hayrına, iyiliğine çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Kur'an bize böyle buyuruyor. Kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Bize böyle söylüyor ama bizden evvel de İsrailoğullarına benzeri bir ifade var. Onlara da denilmiş ki, ey İsrailoğulları, ey Musa'nın ümmeti, enni faddaltukum alel alemin, sizi alemlere üstün kıldım. O günkü toplumlara. Sizi alemlere üstün kıldım. O zamanda yaşayanlara. Size görev verdim. Onların üstün kılınmasının manası buydu. Siz görevlendirildiniz. Sizi alemlere üstün kıldım. Yani size görev verdim. Görev yönünden üstünsünüz. Ama onlar baktılar ki görev zor. Kolay yolunu aradılar. Ayeti şöyle anladılar. Demek ki Allah bizi üstün kılmış. Demek ki biz üstün ırkız. Üstün ırk teorisini ortaya attılar. Demek ki biz üstünüz, ırk olarak üstünüz. O halde biz Allah'ın özel kullarıyız. Kur'an-ı Kerim onların şu sözünü bize aktarır. Dediler ki, "Nahnu ebnaullah, biz Allah'ın oğullarıyız. Ve ehibbâ'u, ve Allah'ın sevgilileriyiz." Kur'an-ı Kerim onlara cevap verir. Madem Allah'ın oğullarısınız ve Allah'ın sevgililerisiniz, o zaman Allah size neden azap ediyor? Neden sürekli azaba uğruyorsunuz? Allah onları özel olarak yaratmış güya, öyle inanıyorlar ve o yüzden hiç kimseyi kendi dinlerine kabul etmezler. Yahudi olmak isteseniz de olamazsınız. Anneniz Yahudi olmadıkça, Yahudi bir anneden dünyaya gelmeden Yahudi olamazsınız. Çünkü üstün ırktan değilsiniz. Mantığa bakın. Baktılar ki ümmet olmak zor, işin kolayını buldular. Halbuki Kur'an tüm insanların Adem ile Havva'dan geldiğini söylemiyor mu? Allah katında bir ırkın üstün olması diye bir şey mümkün olabilir mi? Herkesin kökeni Adem ile Havva değil mi? Ama onlar bunu bilmelerine rağmen Tevrat bunu söylediği halde İlk insanların Adem ile Havva olduğunu, insanların onlardan türediğini söylediği halde bunu görmezden gelip kendilerini üstün ırk olarak gördüler.
Bedava cennet arayanlar illaki bir şey bulacaktır.
Hristiyanlar da öyle yaptılar, onların devamı. Hristiyanlar da dediler ki İsa geldi, bizim yerimize çarmıha gerildi, acılar çekti. Dolayısıyla bizim hiçbir günahımız kalmadı. Dolayısıyla biz Rabbim İsa dedik mi kurtuluruz. Başka bir şeye gerek yok.
Böyle düşünen bir insan elbette ki Amerika olur ve dünyayı işgal eder, öldürür. Milyonları öldürür ve bundan çekinmez. Çünkü nasılsa İsa gelmiş ve onların namına acılar çekmiş, çarmıhta acılar içerisinde kıvranmış, öyle ölmüş ve bunlar günahlarından kurtulmuşlar. Dolayısıyla bunlar artık her günahı işleyebilir. Nasılsa cennet bedava.
Yahudilerin devamı Hristiyanlar. Onlar da bir yol buldular kendilerince. Halbuki Hazreti İsa çarmıha gerilmedi. Ve me katelû ve me salabû ve lakin şubbihe lehum. Kur'an buyurur ki onu öldürmediler ve onu asmadılar ama onlara benzeri gösterildi. Hain olan Yahuda'yı Allah İsa'ya benzetti. Yahuda'yı astılar, İsa'yı astık zannettiler. Kur'an böyle dediği halde onlar İsa'nın çarmıha gerildiği konusunda ısrar etmektedirler. Halbuki hem İsa'yı Tanrı olarak görüyorlar hem de Tanrı'nın kulları tarafından çarmıha gerildiğini iddia ediyorlar, saçmalıyorlar. Hem Tanrı olarak görüyorlar hem de Tanrı'nın kulları tarafından çarmıha gerildiğini söylüyorlar. Nasıl olur böyle bir şey? Bir kadından doğan Tanrı olur mu? Tanrı'nın başlangıcı olmaz. İsa'nın başlangıcı var. Tanrı yemez. Çünkü Tanrı aciz değildir. İsa yer. Yemek yiyen Tanrı olur mu? Yemek yiyen tuvalete gider. Tuvalete giden Tanrı olur mu? Tanrı ölmez. İsa ölür. Ölen Tanrı olur mu? Tanrı rızıklandırır kullarını. İsa rızıklanıyor. Rızıklanan Tanrı olur mu? Bir kadından doğan Tanrı olur mu? Olmayacağını onlar da biliyor da. Fakat cennetin kolay yolunu arıyorlar. Kendilerince bir şey söylemeleri gerekiyor. İsa geldi, bizim yerimize çarmıha gerildi, dolayısıyla biz kurtulduk. Ümmet olmak zor kıymetli kardeşlerim. O yüzden böyle şeyler uydurdular. Onlar böyle şeyler uydurunca, görevlerini yapmayınca, Allah onlardan bu şerefi aldı. İsrailoğulları yapmadılar. Allah başka peygamberler gönderdi, gönderdi, gönderdi, gönderdi. Ta İsa Aleyhisselam'a kadar. Aşağı yukarı ikisinin arası 1200 sene civarında. Bu kadar yıl içerisinde bir sürü peygamberler gönderildi. Ve Hazreti İsa geldi. Dedi ki, siz şöyle şöyle şöyle yaptınız. Allah beni size gönderdi. Bir tavuğun civcivlerini kanatlarının altına alması gibi sizi kanatlarımın altına alayım diye Allah beni gönderdi. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz. Size görevlerinizi hatırlatmamı istemiyorsunuz. Bedava cennet istiyorsunuz. Bedava cennet istiyorsunuz. Size görevlerinizi hatırlatan bir peygamber istemiyorsunuz. Allah beni gönderdi ki sizi yeniden toparlayayım. Ama beni de öldürmek istiyorsunuz. Hangi ümmet görevini yerine getirdiyse, görevini yerine getirdiği müddetçe, peygamberine layık olduğu müddetçe görevleri devam etti. Ama ne zaman ki dünyaya daldılar, görevlerini terk ettiler, kendi menfaatlerini düşündüler, işte o zaman görevden alındılar.
Sonra Allah bu peygamberi gönderdi. Peygamberler peygamberi, Yuhanna İncil'inde ifade edildiği gibi, benden sonra dünyanın reisi geliyor demişti Hazreti İsa aleyhisselam.
Dünyanın reisi diyor Hazreti İsa. Bunu okuyorlar Yuhanna İncil'inde, halen duruyor. Buna rağmen peygamberimize ümmet olmak istemediler. Kendi İncil'lerinde Hazreti Peygamber'in sıfatları anlatılıyor. Tevrat'ta onun sıfatları anlatılıyor. Fakat bunu okumalarına rağmen kabul etmediler. Kendi soylarından değil diye. Yahudiler ahir zaman peygamberinin Hazreti Musa'nın soyundan, yani ondan evvel İshak'ın soyundan geleceğine inanıyorlardı. Halbuki peygamberimiz İsmail'in soyundan, İshak'ın abisi olan, yine Hazreti İbrahim'in oğlu olan İsmail'in soyundan. Ne fark eder? Ne fark eder? Allah'ın rahmetini siz mi paylaştırıyorsunuz? Allah istediği, peygamber istediği soydan gönderir. Size mi soracak? İshak'ın soyundan değil dediler, kabul etmediler, o peygambere ümmet olmak istemediler. İddiaları buydu. Bundan dolayı kabul etmiyoruz diyorlardı, yalan söylüyorlardı aslında. Nereden biliyoruz yalan söylediklerini? Şuradan biliyoruz. Hazreti Musa'dan sonra çok peygamberler geldi geçti. Çoğunu öldürdüler. Aynı ümmet. İsrailoğulları. O peygamberler İshak'ın soyundandılar. Neden onları öldürdüler? Madem ki son peygamberin İshak'ın soyundan olmamasından dolayı inkar ediyorlarmış, geçmişin hesabını versinler. Kur'an buyuruyor ki يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَا بِغَيْرِ hak, peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Kur'an söylüyor, peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. O peygamberler hepsi İshak'ın soyundandı. Hazreti İsa'yı çarmıha germek istediler. Allah müsaade etseydi onu da öldüreceklerdi. Hazreti İsa İshak'ın soyundan değil mi? Peygamberimizi kabul etmemeleri aslında ona ümmet olmak istememelerinin sebebi, çok iyi biliyorlardı ki bu peygamber onların saltanatını ellerinden alacak. Çünkü onlar insanlara zulmediyorlar, insanların mallarını yiyorlar, dini kullanmak suretiyle insanları sömürüyorlar. Ve o yüzden peygamber geldiği zaman mutlaka bunlarla mücadele edecek, bunu biliyorlar. Saltanatlarını kaybetmek istemiyorlar. Mesela soy meselesi değil aslında. Saltanatlarını kaybetmek istemiyorlar. Ve atalarının izinden gitmek istiyorlar. Halbuki atalarının yolları yanlışsa yine onların izinden mi gidecekler? Ataları cahil kimselerse de yine onların izinden mi gidecekler? Allah Azze ve Celle peygamberini gönderdi, onlara da gönderdi. Kur'an buyurur ki peygambere kimler ümmet olmak zorundadır? Kimlere gönderilmiş? Allah Azze ve Celle kitabıyla bunu açıklar. Önceki peygamberlerle karıştırılmasın diye. Önceki peygamberler bir kavme gönderildiler. Bir millete gönderildiler. Tüm dünyaya değil. O yüzden peygamberimiz de öyle zannedebilirler. De ki onlara ey Resulüm, tüm dünyaya ilan et. İnni Resulullah ileykum cemi'a. Ben hepinize gönderilmiş peygamberim. Tüm dünyaya. Tüm dünyaya gönderilmişim.
Böyle söyle. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Kulu Muhammed'e bu Furkan'ı, bu Kur'an'ı indiren Allah ne kadar mübarektir. O kitabı ve o peygamberi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Tüm alemlere uyarıcı olsun diye göndermiştir. Tüm alemlere, belli bir ırka değil. O yüzden bize bir Yahudi veya Hristiyan mesela şöyle dese, ben peygamberinizi kabul ediyorum, kitabınızı da kelamullah olduğunu kabul ediyorum dese, bu yeterli değildir. Çünkü peygamberimizi kabul etmek, kitabımızı kabul etmek, ona uymayı kabul etmek demek değildir. Emrolunduğumuz şey ona uymayı kabul etmektir. Sadece peygamberin peygamber olmasını değil, Kur'an'ın kitabullah olmasını değil, yani iman ettim demek değil sadece. Ona uymayı, bu kitap Allah'ın kitabı, bu peygamber Allah'ın peygamberi, ama ben ona uymak zorunda değilim. Ben kendi peygamberime, ümmetim, ona uymak zorundayım derlerse bu reddedilir. Çünkü bu kitap ve bu peygamber tüm alemlere gönderildi. Sadece kitabın Allah'tan olduğuna, peygamberin Allah'ın peygamberi olduğuna inanmak yetmez. Ona uymayı kabul etmekle emrolunduk. Tam olarak uyamayabiliriz. Hata edebiliriz, günah işleyebiliriz. Ancak ona uymayı kabul etmek, böyle iman etmek. Ben ona uymak zorundayım demek zorundayız. Ümmet olmak bu. Bazıları, ehli kitaptan bazıları bu zamanda Müslüman olduğunu zannettiğiniz, Hristiyanken, Yahudiyken Müslüman oldu zannettiklerinizin bir kısmı, ben peygamberinizin ümmeti değilim, bu peygamber Araplara gönderildi, bu kitap Araplara gönderildi, ben kendi peygamberime, kendi kitabıma bağlı kalmak zorundayım derler. Ve bu şekilde peygamberimizi ve kitabımızı kabul ettiklerini ifade ederler. Bu iman değildir. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, Âl-i İmrân suresinde Allah Azze ve Celle, de ki onlara ey Resulüm, in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin, bana uyun. Allah'ı seviyorsanız bana uymak zorundasınız. Allah'ı sevmek nasıl olur? Allah'ı tanımakla olur. İnsan tanımadığını sevmez ki. Sevemez ki. Tanıyacaksınız ki seveceksiniz. Allah'ı tanımak nasıl olur? Nasıl seversiniz? Tanıyarak nasıl tanırsınız? Allah'ın mahlukatını inceleyerek, tefekkür ederek. Allah'ın kitabı iki tane. Evvela birinci kitabını okumalısınız. Kainat Allah'ın kitabıdır ve Allah'ı en güzel şekilde tanıtan kitaptır. Allah'ın kudretini, sanatını, ilmini kainatta rahat rahat görebilirsiniz. Allah'ı tanımak istiyorsanız kainat kitabını okumalısınız. Bakmalı, bakmalı, bakmalısınız. Ve bir gün görmeye başlarsınız. İşte o zaman gördüğünüz an Allah'ı tanırsınız. Ve kalbinize iman, hakiki iman girer. Muhabbetullah girer kalbe. Sonra ikinci kitabını okursunuz. Allah'ın Kur'an'ını. Çünkü Kur'an Allah'ı tanıtır. Allah kendisini bize hem kainatla hem de bu kitabıyla tanıtır.
Allah'ı tanıyan Allah'ı sever. Allah'ı severseniz bunun gereği nedir? De ki onlara, in kuntum tuhibbun Allah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, yani seviyorsanız, fettebi'uni, bana uyun. Seviyorsanız, sevmiyorsanız bana uymayın. Bana ümmet olmayın. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah'ı sevmek, Allah'ı tanımakla olur dedim. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bir mana bu. Diğer bir mana, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani ancak o zaman bana uyabilirsiniz. Allah'ı sevmeden bana ümmet olamazsınız, dayanamazsınız. Bana uymayı göze alamazsınız. İn kuntum tuhibbun Allah. Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana uyun. Eğer Allah'ı seviyorsanız, tanırsanız, kainat kitabını okursanız, Kur'an'ı okursanız Allah'ı tanırsınız. Tanırsanız seversiniz. Severseniz peygambere uymalısınız, uymaya dayanabilirsiniz. Ve peygambere uyarsanız, ona ümmet olursanız ne olur? Ayetin devamında buyuruyor ki yuhibbukumullah, o zaman Allah da sizi sever. Sizi severse ne olur? Ve yaghfir lekum zunubekum, ve sizin günahlarınızı bağışlar. Demek ki sıralama böyle. Kainat kitabını okuyacaksınız. Kur'an'ı okuyacaksınız. Peygamberi tanıyacaksınız. Bunlar Allah'ı tanıtır bize. Allah'ı tanıyacaksınız. Tanıyınca seveceksiniz. Sevince peygambere ümmet olacak, ona ittiba edeceksiniz. Uymayı göze alacaksınız ve uymak size zor gelmeyecek. Ve işte o zaman, ittiba ettiğiniz zaman Allah sizi sevecek. Şartı bu. Allah'ın sizi sevmesi, falanların filanların soyundan gelmenizle alakası yok. Allah kimi sever? Peygamberine uyanı sever. Ona ümmet olanı, ona ittiba edeni. Kur'an bunun şartını söylüyor. Mesela siz diyelim ki Allah'ı seviyorsunuz. Ama peygambere uymuyorsunuz. Kur'an diyor ki bu sevgi sevgi değil. Allah'ı sevseydin peygambere uyardın. Allah bunu kabul etmiyor. Diyelim ki Allah'ı seviyorsunuz, peygambere uyuyorsunuz ama acaba Allah sizi seviyor mu? Merak ediyoruz. Acaba Allah beni seviyor mu? Kur'an bizim merakımızı gideriyor ve buyuruyor ki peygambere uyarsanız işte o zaman Allah sizi sever ve işte o zaman günahlarınızı bağışlar. Başka türlü yok. Peygambere uymadan, Hristiyanlarınki gibi İsa Rabbimdir de, İsa geldi bizim yerimize, çarmıha gerildi, bir cennetlik olduk. Yok öyle bir şey. Peygambere uymadan kurtuluş yok. O gün insanlar öyle bir hale gelmişlerdi ki, gerek eski Roma'da, eski Yunan'da, adam karısını öldürür ve hesap vermezdi. Hazreti Peygamber ne zaman gönderildi? Nasıl bir ihtiyaç hasıl olmuştu? Dünyada tevhidden eser kalmamıştı. putperestlik almış başını gitmişti. Her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık almış başını gitmişti.
Eski Roma ve Yunan'da filozoflar bile bunu doğru kabul ediyordu. Aristolar, Platonlar bile bunu doğru kabul ediyorlardı. Adam karısını öldürebilir. Adam çocuğunu öldürebilir ve bunun hesabını vermek zorunda değildir.
Bazı suçluları ya da esirleri vahşi hayvanların önüne atıyorlardı. Vahşi hayvanlar tarafından parçalanmasını seyrediyorlar ve canlı canlı onları ateşe atıyorlardı.
Kadın çocuğunu doğduğu zaman öldürebiliyordu eski Roma ve Yunan'da.
Hep Mekke müşriklerini konuşuyoruz, kızlarını diri diri toprağa gömdüklerini.
Eski Roma ve Yunan'da oğlunu da gömüyordu, kızını da gömüyordu. Kadın kürtaj yapabiliyordu.
Bugün de öyle. Eski Roma ve Yunan'a dönmüş olanlar kürtaj yaparlar. Mekke müşriklerini kınarlar ama onlara benzerler. Allah'ın yarattığını öldürürler. Garip garip Allah anlayışları vardı. Mesela Tevrat'taki Allah nasıl bir Allah'tır? Hazreti Peygamber'e neden ümmet olmadılar? Bir sebebi de bu inançlar. Onların anladığı Allah, Hristiyanların Allah'ı oğlu olan bir Allah, ortağı olan Kutsal Ruh ve İsa Allah'ın ortakları, hatta Tanrı'nın olan Tanrı'nın annesi de var Meryem, hatta bazılarına göre kaynanası bile var. Böyle bir Allah anlayışı, Tevrat'taki Allah, bozulmuş Tevrat yani, bozulmuş Tevrat'taki Allah anlayışı, öyle bir Allah ki, Hazreti Yakup Aleyhisselam'la güreş tutmuş, Yakup'la Allah, Allah kendi kuluyla, bir peygamberiyle güreş tutuyor, ve Yakup Allah'ı yeniyor, Allah'ın böğrünü incitiyor. Böyle bir Allah. Kuluna, kulu Yakub'a mağlup olan bir Allah. Cennette Hazreti Adem'i, Adem o haram olan meyveden yiyince, ağaçların üstü açıldı, elbiseleri soyuldu. Haram yiyenler çıplanırlar. Çıplaklığın bir sebebi de haram lokmanın çok oluşudur. Üstü başı açıldı. Utandı, ağaçların arasına saklandı. Tevrat'a göre Allah Adem'i aradı, aradı, bulamadı. Ve ey Adem neredesin, ortaya çık diye bağırdı. Bu nasıl bir Allah? Müşrik Araplar kızlarını diri diri toprağa gömüyordu, kan davaları devam ediyordu, ırkçılık almış başını gidiyordu.
Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı, Kabe'yi Beytullah olarak kabul ediyorlardı, Hazreti İbrahim'in hatırası olarak kabul ediyorlardı, kendilerini İbrahim'in torunları olarak görüyorlardı ama Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı, kadınlar bile.
Elbiseyle, günahkar elbiselerinizle Kabe'yi tavaf edemezsiniz diyorlardı. Kureyşliler, Mekkeliler kendilerinden başkasının Kabe'yi elbiseyle tavaf etmesine izin vermiyorlardı. Bu hak sadece bizim hakkımızdır diyorlardı.
Siz çıplak olarak tavaf edebilirsiniz. Kabe'ye bu günahkar elbiselerinizle yaklaşamazsınız diyorlardı.
Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i böyle bir dönemde yarattı. Ve Allah Resulü yeni bir ümmet meydana getirmeye başladı. Anlatmaya başladı. Bir şey bilmiyordu ama Allah ona öğretiyordu.
O güne kadar hiçbir gün dinden, imandan, ahiretten, melekten bahsettiği duyulmamıştır.
40 yaşına kadar bir kez ağzından hiç kimse Allah adına bir şey duyduğunu bilmemiştir, görmemiştir.
Allah'a hiçbir zaman ortak koştuğunu da kimse bilmemiştir, görmemiştir. Hiçbir zaman hayatında müşrik olmamıştır. Hiçbir zaman da din namına konuşmamıştır ve hiçbir şey bilmemektedir.
Ve bir gün insanlara kalkıp filozofların cevap veremeyeceği bir kitap söylüyor. Şairlerin teslim olacağı ayetler söylüyor. Herkes hayretler içinde kalıyor. Muhammed bugüne kadar okuma yazma bilmezdi. Bunları nasıl söylüyor? Hatta Hazreti Peygamber ilk vahiy geldiği zaman o da şaşırmıştı. Hiç böyle bir şey beklemiyordu. Ve acaba bana cin mi musallat oldu diye korktu. Hatta intihar etmeyi düşündü. Hazreti Cebrail aleyhisselam gelip, ya Muhammed sen Mecnun değilsin, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im. Rahat ol, sana gelen cin değil, şeytan değil, melek olan Cebrail. Hani başta anlatmıştım, o Kuteyla'nın abisi Varaka, alim olan zat. Efendimiz'e bu vahiy geldiği zaman, hanımı Hatice annemize anlatmıştı. O da dedi ki, senin başına gelen nedir ben anlamıyorum ama amcamın oğlu, Hatice'nin amcasının oğludur Varaka, amcamın oğlu alim bir insandır, gidelim ona soralım, senin başına gelenin ne olduğunu o sana söylesin. Gittiler, olayı anlattı Efendimiz. Varaka dedi ki, ey yeğenim, sen Allah'ın Resulü olarak seçilmişsin. Sana gelen Musa'ya gelendir. Namus-ı Ekber Cebrail'dir. Sen peygamber olarak seçilmişsin. Seni milletin Mekke'den kovduğu gün hayatta olursam sana yardım ederim. Çok yaşlıydı. Efendimiz şaşırdı. Dedi ki, beni mi kovacaklar? Beni çok severler, bana Muhammedül Emin derler, saygı duyarlar, benim hakemliğime başvururlar. Evet dedi, senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka memleketinden çıkmak zorunda bırakılmıştır. Hicrete mecbur kalmıştır, senin de başına gelecektir. Efendimiz daha ilk günden başına gelecek olanları anlamış oldu. Konuşana bakma, konuşturana bak. Varaka'yı Allah konuşturuyordu. Ve bu şekilde Efendimiz öğrenmiş oldu başına gelecek olanları. Yarın zulümlere uğradığı zaman şaşırmasın diye. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber bu şekilde öyle bir toplumda Allah Azze ve Celle'nin onu hazırlamasıyla kendinin haberi olmaksızın küçüklüğünden itibaren haramlardan muhafaza edildi. Küçüklüğünden itibaren putperestlikten uzak durdu. Ve peygamber nedir, kitap nedir bilmezdi, ahiret nedir bilmezdi ama şirkin yanlış olduğunu anlıyordu, şirki reddediyordu. Çocukken bile putlar adına kendisinden bir şey istendiği zaman benden bunlar adına bir şey istemeyin diyordu. Çocuktu. Lat hakkı için, Menat hakkı için şunu verir misin ya Muhammed dedikleri zaman benden onlar namına bir şey istemeyin. Ben onlardan nefret ediyorum diyordu. Daha çocuktu. Putperestlikten nefret ediyordu. Ama doğrunun ne olduğunu da bilemiyordu. Allah Azze ve Celle kendisine
görev verdi ve o peygamber bir ümmet meydana getirecekti. Ve çok gayretler gösterdi, çok problemlerle karşılaştı. Bir seferinde Kabe'de namaz kılarken Ebu Cehil başına bir taş vurmak istemişti. Öldürmek istedi. İkra da onu anlatır. اَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا سَلَّى Gördün mü o namaz kılan kulu engellemeye çalışan o zalimi, o kafiri gördün mü? Namaz kılan kulu engellemeye çalışanı gördün mü? Başörtüsüne engel olanı gördün mü? Sen bunu böyle anla. Allah'ın farzlarına engel olanı gördün mü? Ve bir seferinde de secdede iken Ukbe bin Ebi Muayyid tarafından biraz evvel kesilmiş olan bir devenin işkembesi Peygamberimizin başından aşağıya boşaltıldı. Secdede iken Allah Resulü yerinden kalkmadı. Yerinden kalkmadı, secdeye devam etti. Kızı koştu geldi, babasının üzerindekileri temizledi ve bir taraftan onlara kızıyor, bağırıp çağırıyordu. Babası kendisine dedi ki, ey kızım, ağır laflar söyleme, bil ki senin baban öyle bir dava ile gönderilmiştir ki, bu dava yüzünden amma topraktan yapılmış evler, amma çadırlar, amma taştan yapılmış evler, bu dava yüzünden ya aziz olacak ya zelil olacak. Bu dava muhakkak muzaffer olacak. Bu dava, ey kızım üzülme diyordu. Bu dava eninde sonunda galip gelecek. Çünkü Allah bana bu vazifeyi verdi. Ve beni son peygamber olarak görevlendirdi. Son ümmet bana verildi. Bu dava galip gelecek. Yemen fethedilecek. Bizans fethedilecek. Roma'ya kadar da fethedilecek. İran fethedilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değişik zamanlarda bu gaybi haberleri bize verdi. Ve üzülme kızım diyordu. Üzülme, Allah senin babanı öyle bir davayla gönderdi ki bu davayı kabul edenler aziz olacak, kabul etmeyenler zelil olacaklar. Öyle de oldu. Kısa bir sürede büyük bir başarı sağlanıldı. Bir kısmı ona ümmet olmak istemediyse de sonunda Efendimiz daha hayattayken ömrünün son 3-4 senesinde 3-4 Türkiye büyüklüğünde Arabistan Yarımadası fethedildi. Bunu kendi gözleriyle de gördü. Allah Azze ve Celle'nin ona ve ümmetine vaatleri gerçekleşti. Hayattayken bir kısmını kendi gördü. Allah ona vaatte bulunmuştu. وَلَلْ اٰهِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ey Resulüm, gelecek günler senin için bugünden daha güzel olacak. Öyle oldu. وَرَفَعْنَا لَكَ zikrak. Senin şanını, şerefini yükselttik. Yani yükselteceğiz. Daha henüz yükselmemişti. Yükselttik dedi Kur'an. Manayı kuvvetlendirmek için iş bitti, yani karar verildi, iş bitti denilmek istenildi. Ey Resulüm, senin şanını yükselteceğiz. Dünyanın her tarafında eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilecek. Denilmedi mi? Allah'ın verdiği sözler yerine gelmedi mi? Peygamberimizin dediği yerler fethedilmedi mi? Demek ki bu kitap Kitabullah'tır. Bu insan da Resulullah'tır. Hazreti Peygamber'e ümmet olmak
Onun ile birlikte mücadeleye katılmak demektir. Onun davasını omuzlamak demektir. Yoksa sadece ondan sonra dünyaya gelmek ve ona iman etmek demek değil. Hazreti Ömer der ki, Kur'an buyuruyor, "Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas." Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Allah kuntum demiş, entum dememiştir. En hayırlı ümmetsiniz dememiş, en hayırlı ümmet oldunuz demiş. Yani bir takım şartları var. O şartları yerine getirdiğiniz için en hayırlı ümmet oldunuz. O şartları yerine getirmezseniz olamazsınız. Nedir o şartlar? Ayetin devamında te'muruna bil ma'ruf ve tenhevn anil münker. İyiliği emredersiniz ve kötülüklere engel olursunuz. Şartı bu. En hayırlı ümmetten olmak isteyenler bu şartı yerine getirmek zorundadırlar. Hazreti Peygamber ümmet olmak demek bu demek. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak, bunun mücadelesini vermek, bunun kavgasını vermek. Efendimiz bir misal verir. Hadiste buyuruyor ki, insanlar bir gemiye binmişler. Gemideki yerlerini kura ile paylaşmışlar. Bir kısmı güverteye, bir kısmı alt kata yerleşmiş. Su üst katta, alttakilere su lazım olduğunda üst kata çıkmaları gerekiyordu. Üşendiler ve dediler ki, kendimize ait olan yerden, yani geminin tabanından bir delik delsek, bize oradan bol bol su gelir, yukarıya çıkmak zorunda kalmayız. Allah Resulü buyuruyor ki, işte bu durumda eğer üsttekiler alttakilere engel olmazlarsa, gemiyi deldirirlerse hepsi beraber helak olurlar. Ama mücadele ederlerse, gemiyi delenlere müsaade etmezlerse, o zaman hep beraber kurtulurlar. Gemiye darbe vuranlar, biz kendimize ait olan yere darbe vuruyoruz diyebilirler. Ancak ben de seninle aynı gemideyim. Başka gemi yok. Günahlar işleyenler, toplumu bozanlar, ben özgürüm, özgürlüğümü kullanıyorum diyemezler. Ben kendi özgürlüğümü kullanıyorum diyemezler. Bir kere sen özgür değilsin, kulsun. Lafa gelse Müslümanım diyorsun. Müslüman demek Allah'a teslim olan demektir. Teslim olan nasıl özgür olabilir? Hem aynı geminin içerisindeyiz. Sen bu toplumu bozuyorsun. Ben kendi özgürlük alanımda bunları yapıyorum diyorsun. Aynı gemideyiz ama benim bulunduğum gemiyi batırıyorsun. Hazreti Peygamber bize emri bil ma'ruf nehyi anil münker görevini öğretmek için bunu misal verdi. Dedi ki, Allah'a yemin olsun, ya iyiliği emredeceksiniz, kötülüklere engel olacaksınız ya da Allah size de azap eder. Allah'a yemin olsun, sizden evvelkilere azap edildiği gibi size de azap eder. Anarşi azap değil midir? Evlerinizden çıktığınız zaman gözünüz arkada kalıyor. Acaba evime hırsız girdi mi girmedi mi? Hırsızların çoğalması azap değil midir? Haksızlığın, namussuzluğun, zulmün artması azap değil midir? Dünyanın her tarafında Müslümanların ezilmesi azap değil midir? İllaki azap gökten taşın yağması mıdır? Deprem midir? Peygamberimiz buyuruyor, Allah'tan üç şey istedim, İkisini kabul etti, birini kabul etmedi. O yüzden o ikisi, kabul edilen ikisi, ondan dolayı o tarzda azaplar pek yok. Birisi ümmetimin kıtlıktan kırılmasını istemedim. Bunun için Rabbime yalvardım. Ümmetimi yok edecek bir kıtlık verme ya Rabbi dedim. Ümmetimin çoğunluğunu öldürecek bir kıtlık verme. Kabul etti. Ümmetimin çoğunluğunu suda boğacak bir tufan verme. Kabul etti.
Ümmetim birbirini öldürmesin, kardeş kardeşi öldürmesin dedim, kabul etmedi.
Bu sizin imtihanınızdır. Emri bil maruf, iyilikle emredeceksiniz, kötülüklere engel olacaksınız. İşte o zaman o beladan kurtulacaksınız. Yoksa o bela sizin başınızdan ayrılmayacak, kardeş kardeşi öldürmeye devam edecek. İstediğiniz kadar açılım yapın. Açılımlar bu belayı durduramayacak. Kardeş kardeşi öldürmeye devam edecek. Çünkü ümmet görevini terk etti. Üstün kılınmamızın sebebi buydu. İyilikle emir, kötülüklere engel olma. Kur'an böyle bizi böyle sıfatlandırıyor. Kafirlere karşı şiddetli Muhammedur Resulullah. Muhammed Fetih suresinde Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ
Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında merhametlidirler.
Öyle olmalı. Ama bu görev yapılmayınca öyle olmayacak, birbirlerine düşecekler.
Emri bil maruf nehyi anı münker görevini yapmayacaklar. Ve o yüzden Efendimiz öyle buyuruyor. Yemin olsun, eğer bu görevi yerine getirmezseniz, emir bil maruf nehy anı münker görevini yerine getirmezseniz, Allah sizden evvelkileri azap ettiği gibi sizlere de azap eder. İçinizden iyi olanlar dua eder, duaları kabul edilmez.
Neden dualar kabul olmuyor? Peygamberimiz açıklıyor. Neden dualarımız reddoluyor? Belki bazen suratımıza çarpılıyor. İyilikleri yayma, kötülüklere engel olma, böyle bir nesil meydana getirme çalışmaları, faaliyetleri içinde alman gereken yeri alma. Sadece ellerini kaldır, dua et. Allah bu duaları suratımıza çarpar. Talebe ders çalışmadan ya Rabbi ya Rabbi sınıf geçmeyi nasip et dese Allah ona nasip eder mi? Yapması gerekenleri yapmadan dua edenler dualarının kabul olmayacağını bilsinler. Hazreti Peygamber'e ümmet olmak bu rahat olmak değil.
Dünyanın yükünü çekmek demek. Dünyanın lideri olmak demek. İmam olmak demek.
Hakikatte tüm insanlar tek ümmettiler. Kur'an-ı Kerim öyle buyurur.
Gerçek şu ki insanlar tek ümmettir buyurur. Yani aynı kökenden gelmektedir.
Anne manasına da gelmektedir Arapçada. Ümme, aynı kökenden gelenler. Tüm insanlar aynı kökenden geldiği için tüm insanlar aslında tek ümmettir. Bu manada
insanlar tek ümmettiler, sonradan ayrılığa düştüler buyuruyor Kur'an-ı Kerim.
Yani önce hak üzerinde birleşmişlerdi. Sonra dağıldılar. Kendi kafalarından dinler, kanunlar meydana getirdiler, parçalandılar. Kur'an-ı Kerim bize ümmet diyor ve buyuruyor ki وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi Kur'an.
وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ.
Hablullah, Kur'an,
Allah'ın ipi.
وَلَا تَفَرَّقُوا. Dağılmayın.
Sizi dağıtmak isteyecekler. Nasıl? Irkçı yapacaklar. Irkçılık damarınızı tahrik edecekler. Allah Resulü varken, hayattayken bile başladı.
Peygamberimiz Medine'ye hicret etmeden evvel Medine'de iki tane kabile vardı. Evs ve Hazreç. Bunlar iman ettiler. Peygamberimizi Medine'ye davet ettiler. Efendimiz onların daveti üzerine Medine'ye hicret etti. Orada bir devlet ve bir medeniyet meydana getirdi. Ve onlar kardeş oldular. Bu Evs ve Hazreç kabileleri 120 sene
birbirleriyle savaşmışlardı. Ufak bir meseleden dolayı. Mevzumuz değil, onu anlatmaya gerek yok. Ufak bir meseleden dolayı savaştılar 120 sene. İslam geldi, onları kardeş yaptı.
Kur'an-ı Kerim buyurur ki, Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Birbirlerinizi yiyordunuz.
Unutmayın.
Unutmayın, birbirinizi yiyordunuz.
Allah'ın nimetiyle kardeş oldunuz.
Uçurumun kenarındaydınız.
Hem dünya hem ahiretinizi kaybediyordunuz. Allah sizi kurtardı.
Size ümmet anlayışını kazandırdı. Irkçılığı ve aşiretçiliği reddetti.
Kurtuldunuz. Size kalsaydı ırkçılık yapıyordunuz, aşiretçilik yapıyordunuz. Allah sizi bundan kurtardı.
Böyle bir gün bunlar güzel güzel sohbet ediyorlarmış.
Evs ve Hazreç, 120 sene savaşanlar, İslam nimeti sayesinde kardeş olmuşlar. Sohbet edip çay içiyorlar. Bunu gören bir Yahudi, ihtiyar bir Yahudi vardı. Şemmas adında, Şemmas bin Kays. Kıskandı. Dedi ki bunlar böyle kardeş olurlarsa bizim burada artık sözümüz geçmez. Eyvah dedi. Eyvah dedi. Hemen bir Yahudi gencini çağırdı. Bir tuzak hazırladı. Dedi ki gence, git dedi bunların yanında eski günleri hatırlat. Savaş yaptıkları günleri hatırlat. Eski savaş günlerinde söyledikleri şiirlerden söyle. O savaş günlerini hatırlat bunlara. Tekrar savaşsınlar. Öyle yaptı. O genç geldi. Eski zamanlarda birbirleriyle savaşırken söyledikleri şiirlerden bazı mısralar okudu. Bunun üzerine
ümmetin en hayırlıları,
muhacir ve ensar, ümmetin en hayırlıları, muhacirlerden sonra ensar, bu oyuna geldiler ve birbirlerine karşı laf atmaya başladılar. O şiir onları tahrik etti.
Demek ki insanlardaki ırkçılık damarına dokunmayacaksın.
Dokunduğun anda patlamaya hazır bir bomba gibidir. Birisi birini ırkıyla alay etse yahut kendi ırkını övse, göklere çıkarsa
sanki kendinin kanı kırmızı değil de başka bir şey.
Sanki kendi Adem ile Havva'dan gelmemiş de en ufak bir tahrik en hayırlı insanları bile birbirlerine düşürecek hale geldi.
Evs Hazreç'e laf atmaya başladı. Hazreçliler Evs kabilesine laf atmaya başladılar ve haydi dediler kalkalım bir daha savaş yapalım. Madem ki böyle, o zaman gene savaşalım dediler.
Bunlar peygamberimizin talebeleri. Bunlar peygamberle beraber namaz kılmışlar. Peygamberle beraber savaşlara katılmışlar. Peygamberimizin sohbetlerinde bulunmuşlar.
Peygamberimiz onlara defalarca demiş, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanların da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan da bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir.
Dediği halde Kur'an, ya yuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hepinizin kökeni aynı.
Ve ceallâkum şuûben ve kabâile lite'arafû. Sonra sizi kabile kabile, şube şube, millet millet, aşiret aşiret yaptık.
Üstünlük taslayasınız diye değil. Lite'arafû, tanışasınız diye. Kız alıp veresiniz, mal alıp veresiniz, birbirinize gidip gelesiniz. Bir isminiz olsun. Nasıl ki insanların ismi var? Yoksa nasıl tarif edeceğiz birbirimizi? İnsanların ismi olmasaydı olur muydu? Aynı şekilde ırkların da böyle ismi olacak. Türk, Kürt, Arap olacak. Ama bunun bir kıymeti yok. Hepinizin kökeni aynı. Kur'an böyle buyurduğu halde, Peygamberimiz bunu defalarca anlattığı halde, Yahudinin oyununa geldiler. Bugün nicelerimiz Yahudi tahrikleriyle Türk'ünden de Kürt'ünden de Arap'ından da ırkçılık yapanlarımız olduğu gibi, kendi ırkını üstün görenler olduğu gibi. Onlar da oyuna geldiler ve az kalsın savaş yapıyorlardı. Peygamberimize haber ettiler. Allah Resulü koşa koşa geldi. Ravi der ki, öyle hızlı yürüyordu ki Allah Resulü, ayaklarındaki terlik ayağından düştü. Halbuki peygamber namaza bile giderken ağır adımlarla yürüyün buyurur. Vakarlı bir şekilde yürüyün, koşa koşa gitmeyin. Namaza nereden kavuşursanız cemaate dahil olun, sonra geri kalanını kalkıp tamamlayın. Peygamber namaza bile hızlı gitmeyin diyen peygamber koşa koşa gidiyor. Adeta koşarcasına. Çünkü ümmeti birbirini kıracak. Gitti ve dedi ki, siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bu dava ayaklarımın altında, hala öğrenmediniz mi? Bu dava yok. Böyle bir dava yok. Irkçılık yok. Oyuna mı geliyorsunuz? Hepsinin aklı başına geldi. Dediler, doğru. Biz ne yapıyoruz? Kim bizi tahrik etti? Yahudiler. Akılları başlarına geldi. Tövbe istiğfar ettiler. Birbirlerine sarıldılar. Ağladılar. Kucaklaştılar. Hata ettik ya Resulallah dediler. Bir an nasıl oldu biz sanki ne yaptığımızı bilmez bir vaziyette, nasıl böyle bir şey yaptık anlayamadık. İnsanların bu damarı çok hassastır, dokunmaya gelmez. Eğer birileri tahrik edecek olursa, eğer yara varsa, yara, birisi o yarayı kaşıyacaktır. Yaran olmamalı. Yaran olursa birisi kaşır. Niye kaşıyorsun denilmez düşmana. Düşman yarayı kaşır. Sen yarayı tedavi edecektin İslam nimeti ile. Ama sen bunu yapmadın. O zaman kaşıyacaklardır. Hazreti Peygamber ümmet olmak, onun yıktıklarını yıkmakla olur. O bunları yıktı. Onun ümmeti olanlar bunları yıkacaklar.
Hazreti Peygamber şirki yıktı.
Şirkle mücadele etti.
Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ateizmden çok şirkle mücadele etmiştir.
Çünkü o günkü toplum ateist değildi.
Dünyada ateistler her zaman azdır.
İnsanların %99'u Allah'a kabul eder ama Allah'a ortak koşar. Biraz evvel söylediğim ayette buyurulduğu gibi
İn se'eltehum, ey Resulüm, eğer onlara sorsan
men halakas semavati vel ard,
gökleri ve yeri kim yarattı? Le yekulunne halakahunnel azizul alim, muhakkak derler, muhakkak ve muhakkak aziz ve alim olan Allah yarattı. Yani Allah'ı inkar etmezler ama Allah'a ortak koşarlar.
Allah'a ortak koşmak yalnızca putları, kainatın idaresinde söz sahibi olan varlıklar olarak görmekle olmaz.
Bir kısmı putları bu şekilde görüyordu. Kainatın idaresinde onları söz sahibi olarak görüyordu.
Ama bugün ondan ziyade şu şekilde şirk var. İnsan insanı tanrılaştırmaktadır. İnsan Allah'ın sıfatını insanlara vermektedir. Benim şeyhim her tarafı görür, her şeyi bilir diyen adam ne diyor? Benim şeyhim her yeri görür, her şeyi bilir. Hatta isterse deprem bile yaratır diyen adam ne diyor? Ona Allah'ın sıfatını vermiş oluyor. Bu Allah'ın sıfatıdır.
Allah gibi yeryüzünde hükümler vaaz etme, kanunlar koyma hakkını insanlara verenler ne yapmış oluyor?
Bu Allah'ın hakkıdır. Dünya Allah'ındır. O halde onun dediği olur. Madem Allah'ındır, o halde onun hakkıdır.
O istediği gibi kanun koyar. Kulların böyle bir hakkı yoktur.
Sizin malınız üzerinde ben söz sahibi olabilir miyim? Mal sizinse siz söz sahibisiniz.
Bu dünya ve bu kullar Allah'ın olduğuna göre Allah söz sahibidir. İnsanların Allah'ın kullarına müdahale etmeleri, Allah'ın haram ettiklerini serbest etmeleri, serbest ettiklerini haram etmeleri insanların hakkı değildir.
Peygamberimiz Adi bin Hatem'e öyle demişti. Hristiyan da Adi bin Hatem. Tevbe suresinde Kur'an buyurur ki o Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onları Rableştirdiler.
Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı.
Adi bin Hatem buna itiraz etti. Dedi ki, biz onlara secde etmiyorduk ki, rahiplerimize, alimlerimize, reislerimize, krallarımıza biz secde etmiyorduk ki, neden Kur'an böyle söylüyor? Onlar Allah'ı bırakıp bunlara ibadet ettiler diyor. Biz onlara secde mi ediyorduk ki? Efendimiz buyurmuş ki, onlar o rahipleriniz, alimleriniz yahut da başınızdaki reisleriniz Allah'ın helallerini haram ettiler. Haramları da helal ettiler. Siz de onlara uymadınız mı?
Yani Allah'ın serbest bıraktıklarını onlar yasak ettiler. Siz de buna itaat ettiniz. Allah'ın yasak ettiklerini onlar serbest bıraktılar. Siz de bunlara itaat ettiniz. Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram dediniz. Halbuki bu Allah'ın hakkıydı. Allah istediğini yasaklar, istediğini serbest bırakır. İnsanların böyle bir yetkisi yoktur. Hazreti Peygamber'e ümmet olmak isteyenler evvela tevhidi anlamak zorundadırlar. Tevhid budur. La ilahe illallah budur. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmaması, ondan başka hiçbir mabudun, yani itaat edilecek hiçbir makamın olmaması. Sadece O, sadece O'na itaat edilir. Ondan başka bir mabud yoktur. Yani itaat edilecek bir makam. İlahın manası bu. İlah yaratan demek değil. La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratan yok demek değil. Böyle öğretildi. Saptırıyorlar. Kim Allah'ı inkar etmiş ki zaten? Allah'ı inkar eden kaç kişidir? Allah inkar edilmiyor, ancak Allah'ın yetkileri gasp ediliyor. Allah'ın hakkıdır yasak tayin etmek, Allah'ın hakkıdır bir şeyleri emretmek, insanların böyle bir hakkı yoktur. Ve insanlar Allah'ın kullarıdır, Allah'a itaat etmek zorundadırlar. Hazreti Peygamber ümmet olmak isteyenler tevhidi anlamak ve tevhidi yeryüzünde hakim kılmak zorundadırlar. Senin peygamberin bir medeniyet kurmak için gönderildi. Allah'ın dediğinin olduğu bir medeniyet. Onun dediğinin olduğu bir medeniyet. O medeniyet öyle bir medeniyetti ki kardeşlik vardı. Hazreti Peygamber ümmet olanlar kardeş oluyorlardı. Birbirlerini ezmiyorlardı. Efendimiz buyuruyor ki müminler bir vücudun azaları gibidirler. Birinde bir arıza meydana gelse diğerleri de ona iştirak ederler, ona destek olurlar. Mümin mümine, Müslüman Müslümana zulmetmez, onu düşmana teslim etmez, ona hor bakmaz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. İslam medeniyetinde bu esas vardır. Ve Hazreti Peygamber'in meydana getirdiği ümmet zorluklar içerisinde meydana geldi. Engellemeye çalıştılar. Bir takım tekliflerde bulundular. Ey Muhammed gel anlaşalım dediler. Sen eğer istediğin mal mülk sahibi olmaksa sen en zenginimiz yapalım. Güzel kızlarla evlenmekse sana en güzel kızlarımızı verelim. Eğer senin istediğin kral olmaksa seni kralımız yapalım. Ben bunlar için gönderilmedim dedi. Ben yeryüzünde bir medeniyet kurmak üzere görevlendirildim. Allah Resulüne zulmettiler, ambargolar uyguladılar. Tekliflerde bulundular, öldürmek istediler, suikastler tertiplediler. Allah Azze ve Celle onu korudu ve bu şekilde görevini yerine getirdi. Bir ümmet meydana getirdi. Bu ümmet kardeş oldu. Öyle olaylar oldu ki onların içerisinde, öyle olaylar oldu ki birbirlerini o kadar çok sevdiler ki Ensar ile Muhacir kardeş yapıldılar. Malları, mülkleri ortak olmuştu önce. Malları ortak olmuştu. Halbuki akraba değillerdi. Abdurrahman bin Avf gibiler, Hazreti Osman gibiler nice bağışlarda bulunuyorlardı. Bir sefer Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Medine'ye giriyordu büyük bir kervanla. Efendimiz'e haber ettiler. Abdurrahman büyük bir kervanla geliyor ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki Abdurrahman'ı cennete emekleyerek girerken gördüm. Cennete emekleyerek giriyordu. Hemen ona haber ettiler. Allah'ın Resulü senin hakkında böyle söyledi. Hemen geldi. Dedi ya Resulallah, benim hakkımda böyle buyurmuşsun. Emekleyerek cennete girmek istemiyorum. Ben dimdik cennete girmek istiyorum. Bütün kervanı Allah yolunda bağışladım. 700 deve. Yükleriyle birlikte. Deveyi de yükünü de. 700 deveyi de bağışladım. Ben cennete emekleyerek girmek istemiyorum. Dimdik girmek istiyorum. Hazreti Peygamber'e ümmet olmak bedeli olan bir şeydir. Kardeş olmanın bir bedeli var. Ümmet olmak demek, kardeş olmak demek, ırkına bakmamak demek, makamına bakmamak demek, soyuna sopuna bakmamak demek, kardeş olmak demek, kardeşliğin bir bedeli var. Kardeşliğin bedelini ödemeyi göze alamayanlar ne kadar ümmetten sayılabilirler? Bir seferinde Huzeyfe radıyallahu anh anlatır. Diyor ki bir genç Huzeyfe'yi görmüş, Efendimizin talebelerinden Huzeyfe'yi görmüş ve demiş ki ne mutlu size peygamberi gördünüz. Ona ne yapardınız, nasıl davranırdınız? Hazreti Peygamberi görmeyenler onu görmek istiyorlar ya. Hani rüyada bile görmek istiyoruz ya. Keşke rüyamda bir görebilsem diyoruz ya hani. Acaba rüyamızda görseydik ve bize bir görev verseydi. Mesela malından şu kadarını ver deseydi, bir daha peygamberi görmek ister miydin? Peygamber ümmet olmak ne demek? Peygamberi rüyada görmek isteyenler, onun davası uğrunda mücadele vermeyenler, onu görmek istiyorsan, farz-ı misal rüyanda görsen ve sana dese ki işini gücünü bırak, Allah yolunda mücadeleye katıl, yeni bir nesil hazırlamaya çalışan insanlarla birlikte ol, menfaatlerini terk et, bu davaya kendini ada, bir daha peygamberi görmek ister misin? Herkes öyle konuşur. Peygamber ümmet olmayı kolay zanneder. Onunla oturmak, sohbet etmek, çay içmek zannediyoruz. Peygamber ümmet olmak, ona arkadaş olmak, onun sahabisi olmak, onunla oturmak, sohbet etmek, beraber namaz kılmak, onun öğütlerinden istifade etmek zannediyoruz. Onunla beraber savaşa gitmeyi düşünmüyoruz. Ortalama günde 3 defa, yılda 3 defa sefere çıkıyordu Hazreti Peygamber. Medine'deki hayatında 27 gazve, 27 savaşa katıldı. Kimisi savaş oldu, kimisi olmadı. Çevreye de 60 tane birlik göndermişti. Hazreti Peygamber ümmet olmak demek, sohbet etmek demek değil. Huzeyfe'ye dediler ki ne mutlu size, siz onu gördünüz. Ona ne yapardınız? Dedi ki Huzeyfe, saygı gösterirdik, hürmet ederdik, dediğini yapardık. O genç dedi ki az yapmışsınız. Biz olsaydık onu başımızda gezdirirdik. Bırakmazdık ki yere bassın. Huzeyfe öyle mi dedi? Tabii rahat
bir zamanda böyle konuşuyorsun. Bak sana bir şey anlatayım dedim. Sen peygamberle beraber olmayı ne zannediyorsun? Peygamberle beraber olmak kolay mı sanıyorsun? Bir gün Hendek Savaşı sırasında çok soğuk bir geceydi. Zifiri karanlıktı. Fırtına esiyordu. Donuyorduk. Haftalarca hendek kazmışız. Acız. Üzerimizde elbise yok. Titriyoruz. Hendeğin bu tarafındayız. Karşı tarafında düşman. Bu tarafta sadece birkaç yüz tane samimi Müslüman, gerisi münafık. Münafıklar bir şey bahane edip edip gidiyorlar. Samimi Müslümanlar siperden ayrılmıyorlar. Böyle zamanda samimi olanlar belli olurlar. Birkaç yüz Müslüman hendeğin bu tarafında, karşı tarafında 10.000 kişilik düşman kuvveti. Arada bir hendek var. Hendeği atlayıverseler iş bitti. Efendimiz dedi ki, zifiri karanlıkta herkes aç, susuz, yorgun, uykusuz, üşüyor, herkes titriyor. Kim gidecek ve düşman hakkında bilgi alacak ve gelecek? Benimle cennette böyle beraber olacak. Kimse de ses yok. Ebu Bekirler var, Ömerler var, Allah'ın aslanları Aliler var. Ses yok. Herkes bitmiş. Bitmişler. Efendimiz tekrar söyledi. Kim gidecek, düşmandan bilgi alacak ve gelecek? Cennette benimle beraber olacak. Kimseden ses yok. Tekrar etti. Kim gidecek, düşmandan haber alacak, gelecek. Cennette benimle beraber olacak. Gene ses yok. Ayağa kalkacak halleri kalmamış. Üşüyorlar. Açlar. Hepsi karınlarına taş bağlamışlar. Efendimiz iki taş bağlamış. Huzeyfe anlatıyor. Diyor ki, karanlıkta peygamberimiz yürüdü, bana doğru yaklaştı. Beni göremedi karanlıkta. Sen kimsin dedi. Hemen ayağa kalktım. Ben Huzeyfe ya Resulallah dedim. Dedi ki, git haber al ve gel. İnsanların içinde en çok üşüyen bendim. Ama bana direkt talimat verince bir şey diyemedim. Efendimiz bana kendi hırkasını giydirdi ve gittim, haber aldım, geldim. Görev esnasında hiç üşümedim. Görevim bitti, Efendimizin yanına geldim rapor vermek için, üşümeye başladım. Allah bana yardım etti. Görevimi yaparken bana yardım etti. Görevim bitti, gene üşümeye başladım. Efendimiz geç dedi, biraz istirahat et. O gence bunları anlatıyor. Biz peygamberi görseydik onu başımızda gezdirirdik diyeni anlatıyor. Sen peygamberle beraber olmayı ne zannediyorsun?
Tekbir!
Biz böyle zamanlar gördük. Ne zannediyorsunuz? Demişti. Peygamber ümmet olmak bugün yeniden onun ümmetini canlandırmakla olur. O bir ümmet meydana getirdi. Biz bu ümmeti paramparça ettik. Aşağı yukarı 1300 sene güzel günleriyle kötü günleriyle ümmet idik. Şu son 100 sene evvel 1900'lerde ümmet parçalandı.
görevlerini yerine getirmeyen ümmetlerden görev alınır ve sonra parçalanır ve sonra bu parçaların her birinden yeni nesiller yaratılır ve o yeni nesiller yeniden eğitilir ve onlara Allah bu sancağı teslim eder.
Bu sancağı teslim alacak olanlar
yeniden Hazreti Peygamber'in ümmetini canlandıracak olanlar eğitilecekler, imtihanlardan geçirilecekler. Hazreti İbrahim olsam bile imtihanlardan geçirilmeden o makama getirilmiyorsun.
Eğitilecekler, imtihanlara sokulacaklar. Bugün Hazreti Peygamber'in davasını yükseltmek isteyenler, kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'e ümmet olmak isteyenler, bu ümmeti yeniden ayağa kaldırmak zorundadırlar. Yeni bir nesil meydana getirmek, bu çalışmaların içerisinde yer almak zorundadırlar.
Hazreti Peygamber'e ümmet olmak demek, onun sahabesi gibi o ahlaka sahip olmak demektir. Eşiddâ'u alel kuffâr, ruhamâ'u beynehum. Kafire karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli. Terâhum rükkân succede. Onları rükû ve secde yaparken görürsün.
Onları hiç boş görmezsin. Ya rükû ederler, ya secde, ya Kur'an okurlar, ya hayırlı bir işle uğraşırlar. Onları sürekli faaliyet halinde görürsün. İçinizden size bir Resul gönderildi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Sizden bir Resul size gönderildi. Sizden bir Resul. Kabul etmediler. İnsandır dediler, melek olmalı dediler. Yeryüzünde yürüyenler melek miydi ki onlara melek bir peygamber gönderilsin? İnsanlara insandan bir peygamber gönderilir elbette. Bize örnek olacak çünkü. Ve o Resul sizin içinizden size karşı çok düşkün, şefkatli ve merhametli, sizin başınıza bir iş gelmesi onu çok üzer. Hazreti Peygamber'in ruhu şu anda üzgündür. Ümmeti yeryüzünde paramparçadır. Irklara bölündüler. İslam ırkçılığı kabul etmez. İslam ulusu da kabul etmez. İslam ümmet kelimesini kullandı. Irk, aşiret gibi kelimeleri kullanmadı. Irkçılık böler. Ümmet anlayışı bütünleştirir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı neyle birleştireceksiniz? Neyle birleştireceksiniz? Din çimentosunu kaldırırsanız, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı neyle birleştireceksiniz? Herkesi Türk yapmaya çalışırsanız, bölersiniz. Böldünüz. Düşmana fırsat verdiniz. O yaranızı düşman karıştırıyor, kanatıyor sürekli. Müslümanlar tarih boyunca ırk diye bir dertleri olmadı. İslam medeniyetinde her ırk vardı, böyle bir sorun da yoktu. Bütün ırkların hakları da verilmişti. Hiçbir sorun yoktu aralarında. İslam insanı yüceltiyor, ırkçılıktan kurtarıyor, kafa taşçılıktan kurtarıyor ve bakması gerekene bakmayı öğretiyor. Irka bakmak küçük kafalılıktır, gericiliktir. Malına mülküne bakmak gericiliktir, küçük kafalı insanların halidir. İdeolojilerin peşinden gitmek orta kafalı insanların halidir. Ama vahye tabi olmak, Allah'tan gelene tabi olmak,
ırkçılığı reddetmek büyük kafaların halidir. İnsanın ahlakına bakmak büyük kafaların halidir. Büyük kafalar insanın takvasına bakar, ahlakına bakar, insani değerlerine bakar. Küçük kafalar ırkına bakarlar. İşte o zaman ırkçılık başlar. Müslümanlar bölünür. Eğer ümmet anlayışını kaybetmeseydik bu noktaya gelmeyecektik. Kafir bizi parçalara bölmek için ırkçılığı kullandı. Bütün memleketlerde ırkçılık damarlarını tahrik etti. Memleket memleket bölündük. 50 parça olduk. Hiçbir gücümüz kalmadı. Halbuki Kur'an buyuruyor ki ve la teferraku, dağılmayın. Dağılırsanız ne olur? Ve tezhebe rihukum, rüzgarınız gider. Gücünüz gider. Allah ve Resulüne itaat etmezseniz tartışmalara düşersiniz. Tartışmalara düşerseniz zayıflaşırsınız. Zayıflarsınız. Zayıflarsanız gücünüz kaybedersiniz. Zayıflarsanız ümitsizleşirsiniz. Ümitsizleşirseniz tembel olursunuz. Tembel olursanız her şeyinizi kaybedersiniz. Yani demek ki işin başı Allah ve Resulüne itaat etmemekten kaynaklanıyor. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenler tartışırlar. Çünkü bir kutsalları yoktur. Peygamber'e ittiba etmek, ona uymak, onun dediklerini kabul etmek de olur. Kutsal kaynağa uyacaksın. Kutsal kaynak iki tane, Kur'an ve Peygamber. Kutsal kaynağı kabul edeceksin. Kur'an'da olmayan meseleleri sana peygamber açıklayacak ve onu kabul edeceksin. Kur'an'dakini kabul ederim, başka bir şey bilmem diyemezsin. Peygamberin söylediğini Allah'ın emri gibidir. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَاءَ اللّٰهُ. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Peygamberimiz buyurmuş ki bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Peygamber size neyi verirse onu alın. Ve neden sizi sakındırırsa ondan sakının. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Size neyi verirse onu alın. Peygamber ümmet olmak budur. Peygamberin verdiğini almak, men ettiğinden uzak durmak. Ben yalnız Kur'an'ı bilirim, onun dışında bir şey bilmem diyemezsin. Peygamberimiz buyuruyor ki, bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Yalnız Kur'an verilmedi. Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Kur'an'da olmayanları Allah bana Cebrail vasıtasıyla bildiriyor. Gayrimetlu vahiy. Okunmayan vahiy. Kur'an'da olmayan vahiy. Peygamber'e Kur'an dışında da vahiy gelir. Onları da almakla mükellefiz. Efendimiz buyuruyor ki, bir zaman gelecek, birisine benim bir hadisim söylenecek. O koltuğuna yaslanmış, istifini bozmadan diyecek ki, onu bunu bilmem, Allah'ın kitabındakini bilirim. Allah'ın kitabında haram dediklerini bilirim, onun dışında bir şey bilmem diyecek. Bilesiniz ki benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ve ben size ehli merkepleri ve muta nikahını haram kılıyorum. Peygamber ümmet olmak, peygamberin Kur'an dışında söylediklerini de kabul etmek ve onlara da uymakla olur. Yalnız Kur'an'a uymakla değil, Kur'an dışında peygambere uymakla olur. Çünkü peygambere itaati Allah emretmektedir. يَا يُهَلَّذِنَا اَمَنُوا اَطِيُوا اللّٰهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولُ. Ey müminler, Allah'a itaat edin ve sizden olan peygambere de. Atiullah, Allah'a itaat edin ve atiur Resul ve peygambere itaat edin ve ulul emri minkum ve sizden olan imama da itaat edin. Allah kendinden sonra peygambere itaati emrediyor. Biz peygambere itaat ederiz. Onu Allah gibi gördüğümüz için değil, Allah'ın makamını ona verdiğimiz için değil, Allah gibi değil, Allah için itaat ederiz. Ona itaat ederiz Allah için. Allah ona itaat edin dediği için. Allah her hükmü kitabında açıklamaz. Peygamberinin diliyle açıklar onun için. Namaz Kur'an'da açıklanıyor mu? Zekat açıklanıyor mu? Oruç, hac Kur'an'da açıklanıyor mu? Tafsilatıyla bunlar söyleniyor mu? Hayır. Kur'an ne namazı anlatır, ne orucu, ne zekatı, ne hacı. Ne nikahı, ne talakı. Kur'an binlerce meseleyi peygambere bırakmıştır. Allah Azze ve Celle peygamberine öğretir, peygamberden biz öğreniriz. Dolayısıyla Allah o yüzden peygambere itaati emrediyor. Peygambere itaat etmezseniz, o zaman Allah'ın peygamberine Kur'an dışında göndermiş olduğu vahiylerine itaat etmemiş olursunuz. Allah ona Kur'an dışında vahyederek şunları söyle diyor. Dolayısıyla peygambere itaat etmeyen, yalnız Kur'an'a itaat ederim diyen, aslında Allah'ın emirlerine itaat etmemiş olur. Çünkü Allah peygamberine Kur'an'dan başka da emirler gönderir. O da bize bunları açıklar. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber ümmet olmak bir iki yönden, üç dört yönden anlatılacak bir konu değil tabii ki. Hem ahlak yönünden, hem iman yönünden, hem ibadet yönünden, hem cihat yönünden, her yönden ele alınması gereken bir mevzudur. Hazreti Peygamber ümmet olmak isteyenler, onun takip etmiş olduğu hareket metodunu da takip etmek zorundadırlar. Peygamberin ümmetiysen, o nasıl namaz kılıyorsa sen de onun gibi namaz kılıyorsun. Aynı şekilde o nasıl bir mücadele yöntemi izlediyse sen de öyle bir mücadele yöntemi izlemek zorundasın. Senin peygamberin taviz vermedi, sen de veremezsin. Senin peygamberin eğilip bükülmedi, sen de eğilip bükülemezsin. Senin peygamberin haramlara imza atmadı, sen de atamazsın. Peygamber ümmet olanlar peygamberin hareket metoduna uymak zorunda olduklarını bilmelidirler. Son olarak şunu söyleyerek konuşmayı bitireyim. Ümmet parçalandı ve çok şey kaybettik. İsrailoğulları gibi, nasıl ki onlardan görev alındı, peygamberimiz yaratıldı, ona verildi ve 1300 sene kadar bu görev yerine getirildi. Sonra artık ümmetimiz yoruldu ve görevini yapmamaya başladı ve 100 sene kadar evvel darmadağın olduk. Tabii ki hata 300 sene evvel başlamıştı. 100 sene evvel tamamen dağıldık. Ve dağılınca, ümmeti kaybedince, kıymetli kardeşlerim, dünya ideolojilerin elinde kaldı. İdeolojiler dünyanın başının belası oldu. Faşizminden tutun da sosyalizmine kadar, demokrasisine varana kadar. Demokrasi dediğiniz nedir ki? Sosyalizmden bazı yönlerden iyi olabilir, faşizmden iyi olabilir. Ancak bugün dünyada demokrasi rüzgarları estiği halde 70-80 yıldır dünyanın başına gelmedi kalmamıştır. Her türlü suç artmıştır. Demek ki demokrasi dünyanın sorunlarına çözüm olamamıştır. Her türlü haksızlık, hırsızlık, namussuzluk, ahlaksızlık, zulüm
insanın putlaştırılması artmıştır.
Anasını, babasını, çocuğunu, karısını öldürenler her gün haberlerde, duymuyor musunuz?
Demokrasi neyi halletmiş ki?
Demokratik memleketler, bizden 200 sene evvel demokrasiyle idare olunan memleketlere bir bakın. O memleketler hangi sorunlarını demokrasiyle halletmişler?
Bütün pisliklerin merkezi değil midirler? Bütün günahların merkezi değil midirler?
Dünyanın mikrop merkezi değil midirler?
İnsan demeye bin şahit ister. Onların yaptıklarını hayvanlar yapmıyor. Onların ideolojisi, onların yarasına merhem olmuş mu ki bizim yaramıza merhem olsun? Biz ümmeti kaybedince onlar yeryüzüne hakim oldular. Ve o medeniyetsiz medeniyetlerini kurdular. Biz yeniden dirilirsek, yeniden ümmet olabilirsek, bu yolda çalışmalar hızlanırsa, çok şükür dünyanın her tarafında gelişmeler var ama çok az insan emek ediyor, kitleler hala seyrediyor, işin içine girmiyor, hep uzaktan seyrediyor, hep tribünlerden seyrediyor. Sahneye çıksınlar, kitleler sahnelerdeki rollerini almalıdırlar. Bu faaliyetlerin içerisinde yerlerini almalıdırlar. Yeniden ümmet olursak siyasi istikrara kavuşacağız. Yeniden ümmet olursak sosyal istikrara kavuşacağız. Yeniden ümmet olursak kimliğimize kavuşacağız. Yeniden ümmet olduğumuz zaman iktisaden özgürlüğe kavuşacağız. Yeniden ümmet olduğumuz zaman kardeşliğimizi yeniden kazanacağız. Yeniden ümmet olduğumuz zaman yeryüzünde güç ve kuvvet yeniden Müslümanların eline geçecek. Hazreti Peygamber bunun haberini veriyor. Bizans fethedilecek,
Roma fethedilecek.
Dediler ki ya Resulallah, hangisi önce? Bizans dedi.
Heraklius'un memleketi evvela fethedilecek, daha sonra Roma. Hazreti Peygamber Roma'yı hedef gösteriyor. Hristiyanlık ve Yahudilik bitirilecek.
Tekbir!
Müslümanlar yeniden ümmet oldukları zaman o kadar çok şeyler kazanacaklar ki şu anki huzursuzluklarından da kurtulacaklar. Hırsızlıktan, haksızlıktan, namussuzluktan, zulümlerden kurtulacaklar. Yeniden ümmet oldukları zaman, ırkçılığı bıraktıkları zaman, bir araya gelip bir imamın etrafında birleştikleri zaman, Türkiye'si, Suriye'si, Mısır'ı, Pakistan'ı, Endonezya'sına kadar hepsi birleştikleri zaman yeryüzünde güç ve kuvvet ellerine geçecek. Böyle olmasın diye bütün Müslümanları parçaladılar, ulus devletlerine böldüler. Biz ümmetiz, ulus devletleri değiliz. Allah'ın kitabında bazı hükümler var. Bunları fert olarak yapmanız mümkün. Namaz gibi, oruç gibi bir takım hükümleri fert olarak yapabilirsiniz. Cemaat lazım değil. Tek de kılabilirsin namazı, orucu. Bazı hükümler var ki cemaat olmadan yapamazsınız. Mesela İslami faaliyetler. Tek başınıza ne yapacaksınız? Hazreti İsa bile "Men ensari ilallah" dedi. Kim bana yardım edecek? Ensarım olacak. Hazreti İsa bile yalnız kalmak istemedi. Körlerin gözünü açıyordu, ölüleri diriltiyordu Allah'ın izniyle. O bile o makamına rağmen, o maneviyatına rağmen yalnız kalmak istemedi, cemaat olmak istedi. Çünkü verilen görev onu gerektiriyor. İslami faaliyetler Kur'an emrediyor. Emir bil maruf, davet, faaliyet, bunları cemaat olursanız yapabilirsiniz. Demek ki Allah bizi cemaat olmaya zorluyor. Bazı emirler var ki Kur'an'da cemaat da yapamaz. Ancak devlet yapar. Mesela haramlara engel olmak. Buna cemaatin gücü yetmez. Faizli bankaları cemaat nasıl kaldırsın? Çıplaklığı, içkiyi, kumarı, faizi, haramları yani cemaat nasıl kaldırsın? Devlet olursanız buna gücünüz yeter. Bazı emirler var ki Kur'an'ın, devletin de gücü yetmez. Ümmet olmanız gerekiyor. Yani Allah sizi ümmet olmaya zorluyor. Mesela buyuruyor ki, yeryüzünde fitne kalmayana kadar tüm dünyada, tüm dünyayı hedef gösteriyor. Tüm dünyayı bize görev olarak veriyor. Yeryüzünde fitne kalmayana kadar ve din, yani düzen Allah'ın dini olana kadar, Allah'ın istediği düzen meydana gelene kadar onlarla savaşın. Bir ırk devletinin buna gücü yeter mi? Farz-ı misal, Türkiye İslam ile idare ediliyor olsa, İslam devleti olsa bile, laik olmasa bile, demokrasi ve laiklikle idare ediliyor olmasa, kapitalist olmasa bile, İslam ile idare olunuyor olsaydı bile, bu görevi Türkiye tek başına yerine getirebilir mi? Bütün dünyada fitne kalmayacak. Buna Türkiye'nin gücü yeter mi? Suriye'nin gücü yeter mi? Mesela Suriye İslam devleti olsaydı. Mesela İran gücü yeter mi? Mesela Arabistan, mesela Mısır, Endonezya gücü yeter mi? Hiçbirinin gücü yetmez. Ama bir araya gelirler, ümmet olurlar. İşte o zaman güçleri yeter. Allah bize öyle bir vazife veriyor ki, o vazifenin yerine gelebilmesi ancak ümmet olduğunuz zaman mümkün olabiliyor. Yani ümmet olmak zorundasınız diyor size. Buna rağmen Müslümanlar ulus devletlerine bölündüler. Ulus devletlerinin sorunları bitmez. Çünkü hiçbir devlet tek uluslu değildir. Ne Almanya sadece Almanlardan oluşur, ne Türkiye yalnız Türklerden oluşur, ne İngiltere yalnız İngilizlerden oluşur. Ulusçuluk problemdir. Problemlerin kaynağı budur. Müslümanlar Allah'ın dediğinin olduğu ve ümmet anlayışının yerleştiği, ırkçılığın reddedildiği günler için gece gündüz çalışmak zorundadırlar. İslam medeniyeti ümmet olduğumuz zaman başarabileceğimiz bir şeydir. Ümmet olmadan medeniyeti kuramazsınız. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.